Ayrım 29.
Berber gelin uzakta Ender köyünde bir torunu vardı. Bu çocuk varı yoğu canı ciğeriydi Selver gelinin. Bütün kış yemez içmez eline ne geçerse biriktirir torununa saklardı. İri narlar, olgun kavunlar, karpuzlar, Maraş dağlarından gelen bastıklar, kuru dutlar, üzümler, her şey torunu içindi. Bir de bir kocaman kovan arısı vardı. Ak petekler her yıl balı götüremez olur, petekler kovandan taşardı. Herkesin arısı vardı ama Selver gelinin kovanı başkaydı. O başka türlü bakardı arılarına. Onun balı safi püren kokar ve apak olurdu. Arıları da öteki arılara bakarak daha besili, daha parlak, renkli, iriydi. Balını kesmiş, peteklerini süzmüş, büyük nakışlı bir hızmana doldurmuştu. Torununa götürecek günü bekliyordu. Hızmanı duvara asmış, zevkle seyrediyordu. Her yıl böyle yapar, torununun balından bir parmak bile alıp ağzına sürmezdi. Sandığı da kokulu dağ elması, armut, kuru incir, üzüm, bastıklar, kuru dut doluydu. Balı sağdıktan hızmana doldurup duvara astıktan sonra uzun bir süre balı seyretti. Bu yıl eli varıp da bal hızmanını duvardan alamıyor, bir türlü torununa götüremiyordu. Bir şeyler, ağrına giden bir şeyler vardı. Bu yıl bal hızmanının duvarda duruşunda. Selver gelin bir sabah dayanamadı, bal hızmanını duvardan aldı, sandıktaki çerezleri de bir kilim heybeye boşalttı, aldı koca Osman'a götürdü. Al Osman dedi, çok düşündüm taşındım, bu yıl bunları torunuma götüremedim. Elim varmadı, gönlüm gâil olmadı, bu yıl bunu ona ver. Çok sefillik çekmiş, hiç ekmek yememiş. O dağlarda ne olur ki yesin fıkara, kurumuş kalmış, boy atamamış. Daha tazecik fıkara, iyi yer içerse belki boy atar, kendine gelir. Bunu ona götür, anasının sütü gibi helal olsun. Söyle ona, Selver gelin sana kurbanlar olur de, e mi? Koca Osman kabardı, üstüne renkli el işlerinden türlü nakışlar yapıştırılmış bal hızmanını okşadı. Olur dedi, güzelim Selver gelin, olur, söylerim. Sana bunu güzelim Selver gelin gönderdi derim. Ye iç güçlen, dağlar gibi ol. Seni görenler heybetinden de ürksünler. Şahin de küçük ama vermez avını ya. Gene de sen heybetlen derim. Selver gelin akıllı bir anadır, öyle istiyor derim. Selver gelin ciddileşti. Öyle söyle, öyle istiyorum dedi, kıvançla gülümsedi. Koca Osman bal hızmanını okşuyor. Hızmana da ne güzel nakışlar vurmuşsun Selverce diyordu. Ne de parıl parıl. Dünyayı cenneti getirmişsin de bu hızmanın üstünü donatmışsın. Eline sağlık. Hızmanın karasının üstünde çok mavi, iri bir tüfek vardı elişinden. Tüfeğin yanında da bir el duruyordu, azıcık yumulmuş. Osman kurban Şahin'e, yavrusuna, aslanına, yiğidine, iki gözün ışığına, alemlerin yakışığına dedi. Güzel elinin tasvirine de. Selver gelin çok sevindi koca Osman'ın bunu böyle anladığına. Selver gelin de kurban dedi. Bölüm 42. Savrun çayı Akçasaz'ın yukarı ucuna doğru gelip çakıl taşlarını yayıyor, sonra da çakıl taşlarının arasından ince ince çağıldayarak ikiye ayrılıyor, ortada etekleri kumlu bir tümsek bırakaraktan Akçasaz bataklığına iniyor, bataklığın kaynayan çamurlarına büklüğün altından geçerek kavuşuyordu. Her bitki yeşilden patlamıştı, bataklığa doğru adanın kuzeyini yaşlı söğütler bir perde gibi çeviriyordu. Doğuda adanın başladığı yerde de küçücük bir çınar ormanı yükseliyordu. Savrun çayı çınarların dibine yer yer çakıl taşlarını yığmıştı. Güneyde zıncarları, berdileri, kamışlarıyla perde perde bir de büklük yükseliyordu. Batıdaysa uçsuz bucaksız Akçasaz bataklığı. Büklük bir kuş cennetiydi. Yılın her gününde büklüğün ağaçlarına başka bir cins kuş kümelenirdi. Büyüklü küçüklü yüz binlerce çeşit kuş. Sabahları gün doğmadan önce tan yerleri ışırken binlerce kuş birden ötmeye başlıyordu. Büklüğün üstüne bulut gibi kuşlar konuyor, kara bulutlar gibi kuşlar kalkıyordu. Bu ada Seyf Ali'nindi. Babasından, dedesinden bu yana onlar buraya bostan dikerlerdi. Çukurova'nın en iri karpuzları, en ballı kavunları bu mil toprağında yetişirdi. Bir de belki dünyanın en iri kadife çiçekleri, çalı gibi büyük reyhanları olurdu bu bostanda. Yazın sıcağında ta uzaklardan kokuları duyulurdu. 6 yıldır bu bostanı Halilcik bekliyordu. Bugün Seyf Ali'ye çok uzun boylu, azıcık öne doğru bükülmüş, boynunu da omuzlarının arasına çekmiş, patlak gözlü, kaşsız, kirpiksiz, yaşını hiç belli etmeyen, bumburuşuk yüzlü bir köse gelmiş. "Ben bu hayattan bıktım arkadaş, Seyf Ali ağa," demişti. "Bana şu bostanı ver de bekleyeyim. Boyunca sevaba girersin. Biliyorum bu bostanı bekleyenler ancak 3 yıl dayanabilirler, sonra cartayı çekerlermiş. Zehirli sıtma bostan bekçilerini alır alır götürürmüş." Seyf Ali de peki arkadaş demiş, o yıl Bostan'ın bekçiliğini Köse Halil'e vermişti. Köse Halil ölmek değil, sıtmalanmamıştı bile. Netmiş, neylemiş, sıtmalanmamıştı. Soranlara ben sineğe karşı afsunlandım diyor, boğazındaki büyük nakışlı muskayı gösteriyordu. Köse Halil her bahar bostan dikiminde geliyor, her güz bostan bozumunda ortadan çekilip gidiyordu. Nereden geldiği, nereye gittiği hiç belli değildi. Mehmet'in köye geldiğinin üçüncü günüydü. Seyf Ali bostana indi. Halil'im dedi, sana canımı, malımı, ırzımı, namusumu güvenebilir miyim? Sana şu koskoca fıkara milletinin gözünün ışığını güvenebilir miyim? Halil hemen işi çaktı, gülmeye başladı. Uzun söze ne hacet Seyf Ali ağa, o benim de iki gözümün ışığıdır dedi. Benim şu kötü canım şu kara topraklara gömülmeden onun kılına hile gelmez. Ona öyle bir yer yaparım ki onu insan olan göremez, bulamaz. Başka konuşmadılar. Mehmet o gece Köse Halil'in iki söğüt ağacının dallarına kurduğu geniş çardakla serin rahat uyudu. Köse Halil sazları ince ince dokumuş, cibinliğe benzer bir şey yapmıştı. Sazlardan örülmüş cibinliğe öyle hava delikleri uydurmuştu ki hem içerisi serin oluyor hem de sinek giremiyordu. Ve dışarıda bulut gibi sivrisinekler uğulduyor, bir tanesi olsun sazlardan dokunmuş cibinliğin içine giremiyordu. 6 yıldır Halil'in sıtmalanmamasının sebebi işte buydu. Ay ışığı vardı. Halil o gece hiç uyumamış, sabaha kadar Mehmet'in soluk alışını dinlemiş, bu küçücük adamın macerası üstüne derince düşünmüştü. İşte bu küçücük adam şimdi yaralıydı, yorgundu, dünyasından geçmişti. Köse Halil bu arada Mehmet'in yarasını ilaçlayan kameranaya, Seyran kıza, Ferhat hocaya, Koca Osman'a elinden gelen yardımı da yaptı. Kameranın merhem için arayıp da bulamadığı otları, çiçekleri, sakızları sazlıkta, Anavarza kayalıklarında, dağlarda aradı buldu. Kameranın Seyran'ın ilaçları Halil olmadan Mehmet'in yarasını 15 güne varmadan iyileştiremezdi. Yarası iyileşen Mehmet gittikçe içine kapanıyor, kimseyle konuşmuyor, kimsenin yüzüne bakamıyordu. Halil, kamerana, Seyran kız bir şeyler soracak olsalar duymuyor, görmüyor, karşılık vermiyordu. Önüne koydukları yemekleri görmeden, tadını almadan büyük bir çabuklukla yiyordu. Yemeğini yiyor, Halil'in onun için yaptığı bir tünel gibi oyarak kokulu mersin dallarıyla döşediği kovuğuna giriyor, yatıyordu. Kovuğundan çıktığında da bostanın savrun çayının içinde ayakları taşlara, kavun karpuz tebeklerine takılarak uyur gezer, düşe kalka yürüyordu. Öyle bir haldeydi ki görmüyor, duymuyordu. Köse Halil onu soranlara, Seyran kıza, kameranaya, Koca Osman'a, Ferhat hocaya onu cin çarpmış diyordu. Ben çok cin çarpmış adam gördüm. Tıpkı bunun gibiydiler. Tıpkı, tıpkı. Bizim köyde bir Ala Mustafa vardı. Bir gün gece... Ve Ala Mustafa'nın hikayesini, onu nasıl cin çarptığını en küçük ayrıntılarına kadar anlatıyordu. Ala Mustafa cinler düğün yapar, şölende yemek yerlerken ne bilsin... Üstlerine işemiş, cinler de onu böyle serseme çevirivermişler. Halil and içiyordu ki Mehmet de bir dağda, bir mağarada cinlerin üstüne işemişti. Hoca, doktor para etmezdi. Ancak onu böyle yapan cinler merhamete gelip iyileştirebilirlerdi. Koca Osman gözleri yalım yalım, bir eli tabancasının kabzasında, bir eli de Köse Halil'in boynunda. Bana bak Köse diye bağırıyordu. Anam avradım olsun ki seni öldürürüm. Onu cinlerin çarptığını kul olana söylersen senin kanını içerim. Köse soğukkanlı, söylenir mi hiç Osman emmi diyordu. Hiç söylenir mi? Söylenir de milletin şevki kırılır mı? Köylüler duysa ki o bu halde çöküverir de köyü bırakır kaçarlar. Hiç kimseye söylenir mi? O kadarlığını biz de biliriz emmi. Oho sen de. Biz kaçın kurası Köse Halil'iz. Biz bu sakalı değirmende ağartmadık. Köse Halil bir gün Seyran'dan büyük bir kazan, bir kalıp sabun, bir katta yepyeni çamaşır istedi. İkinci gün Seyran istenileni getirdi. Sabun pembe, kokulu bir sabundu. Ta Harmanca'dan bu yana bohçasında taşımış, kullanmaya kıyamamıştı. Halil hemen oracıkta bir ateş yaktı, su ısıttı. Mehmet'i bir kamış kökünün arkasında soydu. Onu bir kalıp sabunla çocuk gibi ova ova yıkadı, kuruladı, giydirdi. Koca Osman ona bir yeni kara şalvar, bir de çizgili Maraş manısından mintan yaptırmıştı. Bir de arkası basık Adana ayakkabısı almıştı. Halil'in giydirdikleri Mehmet'e yakıştı. Yeni alışmadığı giyitlerin içindeki Mehmet biraz küçülmüş, biraz daha çocuk gibi kalmıştı. Uzamış kıvırcık sakalı da olmasa şu çocuğun ince Mehmet olduğuna 1000 tanıkla kimseyi inandıramazdın. Halil elim değmişken şunu bir de güzelce tıraş edeyim dedi. Çakısını uzun uzun kılavladı, keskinleştirdi. İkindi serinliğinde de Mehmet'i bir güzelce de tıraş etti. Karmakarış saçlarını da şöyle yana özenle taradı. Bir ara Mehmet Halil'e baktı, ona gülümsedi. Elini tuttu, sıktı. Halil koşarak çınarların altında oturan Seyran'ın yanına geldi. Heyecandan tıkanıyordu. Seyran bacı, Seyran bacı dedi. Gördün mü olanı? Cana geldi, cana geldi. Vallahi billahi elimi sıktı, hem de bana bir iyice güldü. Güldü mü diye sordu Seyran. Sahi güldü mü? Ayağa kalktı, Mehmet'e doğru yürüdüler. Mehmet ayaktaydı, gelenlere bakıyordu. Bir hoş, hiç görmemiş gibi. Gözlerini iyice açmış hayretle bakıyordu. Bakıyor, gülümsüyordu. Seyran onun elini tuttu, yüzü yalımlandı, kıpkırmızı kesildi. Geçmiş olsun kardeş dedi. Mehmet hayran hayran Seyran'a bakıyor, gülümsüyordu. Halil tanıdın mı ağam dedi, bu kız Seyran kız. Kameranayla birlikte senin yaranı bu kız iyileştirdi. Ben de Köse Halil'im, bu bostanın bekçisiyim. Halil Mehmet'in bir şeyler arandığını sezdi. Bir acayip boşlukta kayıyor gibiydi. Ne arıyorsun kardeş diye sordu Halil. Mehmet yanını yönünü yokluyordu. Tüfeğini mi arıyorsun, işte şurada. Elinden tuttu, çardağın altına götürdü. Çardağın altındaki ot yığınını bir yana çekti. Yığının altındaki çukur meydana çıktı. Çukurun ortasına dürülmüş bir hasır uzatılmıştı. Halil eğildi, hasırı açtı. Tüfek, fişeklikler, dürbün, tabanca, ne var ne yoksa oradaydı. Mehmet Halil'in elini var gücüyle bir daha sıktı. Hep gülümsüyordu. Söğüdün altına oturup bellerini söğüt gövdelerine dayadılar. Seyran gözlerini Mehmet'ten ayıramıyordu. İçinde ılık ılık sıcak bir şeyler kaynıyordu. Bu duyguyu uzun bir süredir unutmuştu. Mehmet'in yüzüne baktıkça içine uzak bir yerlerden sıcak bir şeyler damlıyordu. Seyran gözlerini yere indiriyor, sonra bir de bakıyor ki gözleri Mehmet'in yüzünde. Seyran ne yapacağını bilemiyordu. Bir tuhaf duyguya düşmüştü. İkide bir de göz ucuyla bir şeyler anlamış mı diye Halil'e bakıyordu. Halil oralı bile değildi. Bu Seyran'ın yüreğine su serpiyor, dalıyor, doya doya Mehmet'in yüzüne bakıyordu. İçinde bir şeylerin kıpırdadığını, bir başka duygunun yeşerdiğini sezinliyor. Merhamete, sevgiye, analığa, dostluğa benzer karma karışık duyguların içinde çalkanıp duruyordu. Halil 2-3 kere bostanı dolaştı. 2 deste kadife gülüyle reyhan kopardı. Birisini Seyran'a, birisini Mehmet'e verdi. Mehmet çiçekleri kokladı, kokuyu derin derin içine çekti. Hiç çiçek koklamamış bir hali vardı. Garbi yeli çıkmış, tozlu yollarda Anavarza Kalesi'nin oraya, aşağılarda uzun toz direkleri koşuşturuyorlardı. Seyran hemen ayağa kalktı. Bir ateş yakayım da dedi, size sıcak bir çorba yapayım. Çalı çırpı toplamaya başladı. Halil de ona yardım etti, hemen bir ateş yaktılar. Ocağa koydukları tencerede yağ cızırdadı, soğan koktu. Seyran çarçabuk sofrayı serdi, sahanları koydu. Buyurun dedi. Mehmet'le Halil bağdaş kurdular, oturdular. Mehmet ilk olarak bugün dura dura, sindire sindire çorbasını rahat içiyordu. Gözlerini yumuyor, çorbanın bütün tadını çıkarırcasına kendinden geçmiş, kaşığı ağzına sokuyordu. Bu Halil'in gözünden kaçmadı. Çorba bitince Mehmet yanına yönüne birkaç kere bakındı. Ağır ağır büyüsü çözülen, sonsuz bir uykudan ayılan, büyük bir düş dünyasından bir gerçek dünyaya düşen bir insanın inanmaz hayretindeydi. Sonunda gözleri geldi, Seyran'ın üstünde durdu. Bir an göz göze geldiler, Seyran gözlerini kaçırdı. Mehmet konuştu. Eline sağlık bacı, hiç böyle bir çorba içmedim dedi. Sesi Seyran'ı tepeden tırnağa ürpertti. Bütün bedeninden bir insanın ancak ömründe bir kere duyabileceği bir çımgışma geçti. Eli ayağı çözüldü. Mehmet'in sesi çok uzaklardan, başka bir dünyadan geliyordu. Acayip bir büyüden. Akşamın alaca gölgeleri düşmeye başlamıştı. Gölgeler içinde bir an Mehmet'in yüzünü yitirdi. Ayağa kalktı, sağa sola yürüdü. Vardı söğüdün köküne asılmış hızmanı aldı getirdi. Bal dedi, sana sel ver gelin bal gönderdi. İyi bal, kimseye vermez, bir sana verdi. Alelacele yıkadı, Mehmet'in sahanına balı akıttı. Mehmet, sağ ol bacı dedi, yaramı da ne çabuk iyi ettiniz. Seyran utandı, kızardı, sesi titredi. Kameranın soyu hep cerrah, kamerana yukarı dağlardan, sarı tanışmanlıdan olur. Onlar kurşun yarasına ilacı iyi bilirler. Ben de dağlardan olurum. Bizimkiler hep kurşunla yaralanırlar dedi. Sustu. Konuştuğuna da bin pişman oldu. Hep eli ayağı zangır zangır titriyordu. Mehmet'le Halil de bu halini sezerler diye ödü patlıyordu. Bereket versin gün batmış, karanlık kavuşmuştu. Bulut bulut sivrisinekler kulaklarının dibinde başlarının üstünde ötüşüyorlardı. Seyran hem buradan hemen kaçmak hem de hiç ayrılmamak istiyordu. Şimdiye kadar hiç bu kadar da karanlığa kalmamıştı. Artık Mehmet'in yüzünü de karanlıkta iyi seçemiyordu. Hemen ayağa kalktı. Mehmet de Halil de onunla birlikte kalktılar. Seyran geç kaldı dedi. Sağlıcakla kalın. Mehmet bu gece yarısı tek başına diyecek oldu. Halil güldü. Oho Mehmet kardeş dedi. Sen Seyran kızı bilmiyorsun. O şimdi bu gece bir ordunun içine girer. O hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmaz ki. Seyran koşarcasına uzaklaşmış, savruna varmıştı bile. Ayaklarını çıkarmış suyu geçiyordu. Suyu hemencecik geçti, ayakkabılarını ayağına geçirdi, tozlu yola düştü. Yıllardır unuttuğu bir duygunun içinde ürperiyor, eriyor, daha da titriyordu. Bazı kendisini büyük bir coşkunluğun içinde buluyor, bazı da bir sevince kaptırıyordu. Bölüm 43. O gece Seyran'ın gözüne hiç uyku girmedi. Sevincinden içi içine sığmıyor, dolup dolup boşanıyordu. Bir tatlı, büyülü, yumuşacık, sıcacık bir düş içinde yüzüyor. Ağır, kokulu, ılık bir şeyler, sevgiye, şefkate, merhamete, dostluğa benzer bir şeyler damarlarında hızla dolaşıyor. Kanı çektiği acılardan temizleniyor, rahatlıyordu. Seyran gün doğmadan yataktan çıktı. Bütün bedeni, saçları, derisi, tırnakları, gözleri, kulaklarıyla doğan güne karşı gerindi. Sonsuz bir mutluluk düşündeydi. Bostan ayak bileklerine kadar gelen çakıl taşlarının arasında cığıl cığıl akan su, söğütler, mavi bir bulut gibi gelip sazlığın yeşilinin üstüne inen kelebekler, çınarlar, kuşlar, köse halil. Her şey, her şey bir mutluluk kıvılcımında onun yöresinde kımıldanıyordu. Sonsuz bir ürpermede gerinirken bazı bütün bedeni yalıma kesiyor, ateşler içinde kalıyordu. Dokunsan elini yakan. Doğudaki dağların başı ağardı. Şimdiye kadar gün doğmadan önce dağların başının ağardığını hiç görmemişti. Gün doğmadan önce usuldan seher yeli esiyor, toprak buğulanıyordu. Kuşlar ötüşüyorlardı. İri, kanatları ıslanmış gözüken mavi, sarı, mor, kırmızı kelebekler uçuşuyorlardı. Arılar, çekirgeler, karıncalar uyanıyorlar, yuvalarından dışarıya, ıslak toprağın üstüne çıkıyorlar, doğan günü bekliyorlardı. Yeryüzü, gökyüzü, ağaçlar, sular, çiçekler, hayvanlar, kuşlar, böcekler sabırsız bir uyanmanın telaşında, doğacak günün sevincindeydiler. Her şey güzeldi, her şey sevinçten uçuyordu. Az sonra gün doğdu. Seyran günün doğuşunu da böylesine hiç görmemişti. Gökyüzü açıldı, hayal meyal tatlı bir mavide. Tertemiz, pırıl pırıl yunmuş, arınmış, gıcır gıcır bir gökyüzü. Gökyüzünde hiçbir bulut yoktu. Bir tek, bir kuş bile geçmiyordu. Seyran savruna doğru yürüdü. Söğütler arasındaki büvete koştu. Bir anda anadan doğma soyundu, kendini kaldırdı, savrunun büvetine attı. Yüzdü. Harikulade biçimli, ince uzun bedeni çakıl taşlarının aklığında sere serpe. Bütün sevinciyle yatıyordu, soluk soluğaydı. Bir gören olur diye hemen giyindi. Hiç böyle güzel bir su, hiç böyle doğan güneş, hiç böyle bir gökyüzü görmemişti. Hiç böyle bir dünyada doğmamıştı. Bütün dünya bir dost kıvancı içinde kaynaşıyordu. Pul pul bir sevinç yağıyordu dünyanın üstüne. Köy de uyanmıştı. Islak saçlarını örerek köye girdi. Karşısına ilk olaraktan Ali Ahmet çıktı. Beli genç iken bükülmüş yetmişlikti. Durdu, Seyran'ın yüzüne baktı baktı. Ne olmuş sana böyle kız dedi. Gülüyorsun kız, bir de meleklere benzemişsin. Ne oldu sana? Seyran vardı, onu omuzlarından kucakladı. Deli kıza, hele hele deli kıza, ne oldu sana böyle? Ne de güzelmişsin, seni hiç kimse böyle görmedi. Amma da güzelmişsin sen Seyran kız. Hürü melek var mı senin soyunda? Ali Ahmet'in yüzü de, kınalı sakalları, kambur sırtı, çapaklı gözleri de ne güzel. Öfkeli, sabahtan akşama kadar çocukları döven Ali Ahmet ne iyi adam. Seyran evine girdi, sandığını açtı. Dışarıya dağ elması, kadife çiçeği, kurumuş reyhan, nergis, yarpuz kokusu karma karışık fışkırdı. Sandıktan şimdiye kadar yalnız bir kere giydiği, en sevdiği kızlık fistanını çıkardı giydi. Bu fistanı çok sevmişti. Bu fistan böyle değilse de bir hoş, bir sevinç gününün fistanıydı. Boynuna yıllardır unuttuğu mercan, gümüş, altın karışığı gerdanını taktı. Parlak kundurasını ayaklarına geçirdi. Beline lahuri şal kuşağını doladı. Kulaklarına altın küpelerini, bileklerine altın bileziklerini taktı, aynalara baktı. Baktı, baktı. Amma da güzelleşmişti. Köyün içine çıktı, onu böyle ilk olaraktan Selver gelin gördü. Abov kız dedi, bu ne güzellik. Yüzün gülüyor kız, haberin var mı Seyran? Senin yüzün gülüyor. Yüzün gülünce de sen ne kadar güzel olurmuşsun meğer. Seyran, yüzün gülüyor kızım. Uzun kirpikleri, gözleri, yüzü pırıl pırıldı. Abov ne güzelmişsin meğer Seyran. Seyran onun da omuzlarına sarıldı, boynundan öptü sıcacık. Seyran'ın içinden öpmek geliyordu, taşıyor, coşuyordu. Önüne gelen insanı, dostu, düşmanı, ağacı, böceği, arıyı öpmek istiyordu. Bütün dünyayı öpse doymayacaktı. yıllar yılı coşkun sıcacık sevgisini içine tepmiş çıkaramamıştı. Şimdi içindeki sevgi bendini yırtmış taşıp gidiyordu. Onu görenler, onun elini tutanlar ılık ılık bir sevginin onun elinden ellerine, gözlerinden gözlerine aktığını duyuyorlardı. Duyuyor, bir sevgi havasında rahatlıyorlardı. Seyran gülüyor, okşuyor, öpüyordu. Bir ara yüzünü inceden bir keder örttü. Bir anda da Seyran yüzündeki kederi silkti, attı. Köyün öteki mahallesindeki anasının kardeşlerinin evlerine yürüdü. Anası onun eve doğru geldiğini duymuş, dışarıya onu karşılamaya çıkmıştı. Kardeşleri, kardeşlerinin karıları, akrabaları, çocuklar, kadınlar, kim varsa Seyran'ı karşılamaya yola dökülmüşlerdi. Seyran gülerek geldi, anasına sarıldı, sonra da aldı elini öptü. Anası durmadan ağlıyor, kızının saçlarını, yüzünü durmadan öpüyor, onu kokluyordu. "Demek bizi bağışladın Seyran'ım," diyor, ağlamaktan boğuluyordu. "Keşke baban sağ olsaydı da bugünümüzü görseydi. Baban son soluğuna kadar senin hasretini çeke çeke öldü. Şimdi babanın kemikleri mezarında rahatladı. Biz sana çok ettik kızım. Sen gene insanlık edip bizi bağışladın." Ana durmadan yağmur gibi döküyordu. Kardeşler, çocuklar, akrabalar Seyran'la kucaklaştılar. İçlerindeki büyük dert bugün onmuştu. Bunun sebebi neydi? Seyran'a ne olmuştu?